أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Daha iyi Müslüman olmak, iyi bir Müslüman olmak için yapılacak işleri daha güzel yapmak, kaçınılacak olan şeylerden daha çok kaçınmak için dini öğrenmek zorundayız. Bu konuda Allah bize ne dedi, peygamber neler söyledi, nasıl uyguladı, bundan haberimiz olmalı. Bir başka ifadeyle, İyi bir Müslüman olmak için ne gerekiyorsa bunu Allah'a sormak, peygambere sormak gerekli. Sonra da Allah'ın dediği ve peygamberin örneklediği biçimde o iyi bir Müslüman olmanın gereklerini yerine getirmeli. Böylece, Ya Rabbi sen dedin ben yapmaya çalıştım. Ya Resulallah sen örnekledin ben uymaya çalıştım demeye imkan ve cesaretimiz olsun. Tabii onların tarif ettiği gibi, onların istediği gibi tas tamam yaptık iddiasında olamayacağız. Biz bizi tanıyalım. Ayağımız yerde olsun, havalanmaya gerek yok. Cesaretimiz şu ki, biz yapmaya gayret edersek Allah'ın rahmeti, şefkat ve merhameti büyük. O af ve mağfiretiyle bizim azıcık yapmaya çalıştığımızı tam kabul edecek, yanlışlarımızı yok kabul edecektir. Ama önemli olan ona danışıp sorup dediğini yapmaya çalışmak. İşte bu gaye ile Aleyhissalatü Vesselam'ın şerefli sözlerini öğrenmeye, onları gündemde tutmaya, defalarca tekrar etsek de bir kere daha tekrar edip onları kafamızda canlı tutmaya çalışacağız. Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutlarınızı temizleyiniz ki Allah da sizi günahlardan temizlesin. Herhangi bir kul uyumak üzere yatağına temiz olarak, yani abdestli olarak yatarsa, mutlaka elbiseleri arasında bir melek geceler ve gecenin herhangi bir saatinde sağına veya soluna dönerse melek mutlaka şöyle der. Allah'ım kulunun günahlarını bağışla çünkü o temiz olarak geceledi. Peygamberin söylediğinin Türkçe'ye işte bir tercüman edici tarafından nakli böyle olmuş. Ama sözün, kelimenin tercüme edilişi, sözün, kelimenin Türkçe'ye nakli ayrı iş, mana ve muhtevanın nakledilişi de ayrı. Mesela, vücutlarınızı temizleyiniz ki denilince nesini temizleyeceğiz, nasıl anlaşılacak bu? Söyleyen ve söylenilenler çerçevesinde İşte öyle bir atmosferde değerlendirince nasıl anlaşılacağı, nasıl anlayacağımız daha net belirecek. Vücutlarımızı temizleyeceğiz. İki tür pislik olduğunu biliyoruz. İslam'a göre bir madde planında gözle görülür, elle tutulur, burunla hissedilir ya da ağızla bilinir pislik. Bir de bunun ötesinde sadece imanımızdan dolayı pis olduğunu bildiğimiz pislik. Vücudumuzda her çeşidi olmasın. Ne kan koku cinsinden, irin ya da benzer ya da şarap veya benzeri içkilerin bulaşığı gibi, yani İslam'ın pis dediği şeylerin artığı olmasın vücudumuzda, ya da hem de onunla beraber madde olmayan, maddeyle ilgisiz ama İslam pis dedi diye pislik kabul ettiğimiz pisliklerden olmasın. Mesela cünüp olmak anlamına vücudun pisliği ya da gerektiğinde abdestli olmak gerektiği anlamına vücudun pisliği. Hatta Aleyhissalatü Vesselam haftada bir vücudun madde planında su ile yıkanması yani sabunlanması şeklinde bir temizlikten de söz ediyorsa biz onu da pisliklerin biri olarak değerlendireceğiz. Buna göre vücutlarınızı temizleyiniz demişse Peygamberimiz temiz bir vücudumuz olsun ama bunun ölçüsünü Peygamberden alsak çünkü aklımız havsalamız alır mı dersiniz? Peygamber hem böyle desin hem kendisi şöyle bir bardak içeceğiniz kadar bir suyu başından aşağıya döker gibi bir hareket Hadi vücudum suyu gördün mü? Su vücudumu gördün mü? Tamam ben temizlendim desin. Demez elbette öyle ya da öyle yapmaz. Veya lavabonun deliğini kapatsın, biraz su doldursun, az da sabunlasın, şöyle yüzüne çarpıversin arada bir. Tamam işte ben yıkadım, yıkandım desin. Der mi peygamber? Demez elbette anladığımız, bildiğimiz bir peygamber. Yani sünnetten öğrendiğimiz şekliyle demez. Değilse benim kafama göre dememeli değil. Çünkü ben onu öğrenecek ve ha peygamber böyleymiş diyeceğim. Değilse onu bilmeden, onu anlamadan, onu görmeden, onunla ilgili bilgi yeterince kafamda yerleşmeden ben peygamber böyle yapmaz, yapmamalı. Bana kalırsa peygamber böyle etmez, etmemeli dememeliyim. Tekrar dönelim başa. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi temizlikten yana emirler verirken kendisinin temizlenmesi konusunda şu kadar su kullanıyorsa ya da bu kadar suyla temizlendiğini iddia ediyorsa veya temizlikte eli şu kadar, ayağı bu kadar, ağzı bu kadar, yüzü bu kadar yıkayacağımızı söylüyorsa öyleyse temizlenmek zorunda olduğumuzu ondan öğrenmemiz gerektiği gibi nasıl temizleneceğimizi de ondan öğrenelim. Yani yeterli miktarın ne anlama geldiğini o söylesin bize. İşte bunun devamı olarak herhangi bir kul uyumak üzere yatağına temiz olarak yani abdesti yatarsa mutlaka elbiseler arasında bir melek geceler. Demek ki temizlikten asıl kastının abdest olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Yani abdestli olmamız gerekiyor. Sabah evden çıkarken ya da işe giderken, mutfağa girerken, yemek yapacağımızda ya da bulaşık yıkayacağımızda ya da hayatın herhangi bir işini Allah izin verdi diye yaparken zaten haramları yapacağımızda abdest alacağız, almayacağız diye tartışmayacağız çünkü haramları yapmayacağız. İşte Allah'ın bizden istediği işlerden birini veya diğerini yaparken abdestli olmamız gerekecek. Vücudumuz temizlensin, kafamız, gönlümüz, içimiz, dışımız temizlensin. Görünür görünmez pisliklerden tertemiz hale gelelim ve ayrıca yatağımıza yatacağımızda biz akşam yatmıyoruz değil mi? Biz gece yatacağımızda hatta biz geceyi de yaraladıktan sonra yatmaya çalışıyoruz ki o ayrı bir dert. O zaman abdest alarak yatıyorsak mutlaka elbiseler arasında bir melek geceliyor. Gecenin herhangi bir saatinde o uyuyan kişi ama abdestli olarak uyuyan kişi sağına soluna dönerse melek şöyle dua ediyor Allah'a. Allah'ım kulunun günahlarını bağışla çünkü o temiz olarak geceledi. Öyleyse biz Allah'ın bizi bağışlamasına ihtiyacımız varsa, meleğin bize dua etmesine ihtiyacımız varsa, günahlarımızdan temizlenmemiz gerektiğine inancımız varsa işte o zaman abdestli olarak yatmaya çalışalım ve gece hatta biz de eğer uyanırsak istiğfarı, Sübhanallah, Estağfirullah, Allahu Ekber, Elhamdülillah gibi duaları biz de demeye çalışalım ki yeniden uyanıncaya kadar o bizim için dua olmaya devam etsin. Osman radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bir Müslüman farz bir namazın vakti girdiğinde güzelce abdest alır. Huşu içerisinde namazını kılarsa, bu mutlaka büyük günahları dışında işlediği günahlarına kefaret olur. Bu durum ömrü boyunca böyle devam eder. Ne dersiniz? Büyük günahlar işlememeye niyetli misiniz? Elhamdülillah, öyle olalım. Tabii büyük günahlar işlemeye niyet etmez ki Müslüman. Ama yani Allah affetsin kazara elinde olmadan insanlığı gereği yapmamak istediği halde bazen şaşıp, bazen düşerek büyük günaha girmiş, onu ömrü billah yeniden girmemeye cidden tevbe edecek, istiğfar edecek, pişman olacak ve o öyle silinecek hayırlısıyla. Ama küçük günahlar hani onlar sakınmamız mümkün olmayan diyeceğim neredeyse, bazen öyle bazen böyle 3 veya 5 günaha giriyoruz ya, işte o günahlar konusunda kefaret isteğimiz var mı? İşte Hazreti Osman Efendimiz bize Peygamberimizden şöyle bir formül iletiyor. Bir Müslüman diyor Peygamberimiz, farz bir namazın vakti girdiğinde güzelce abdest alırsa, namazını da huşu içerisinde kılarsa, nasıl bir şey ki o? Yani asr-ı saadette Müslümanlar, Peygamberle birlik Müslümanlar, sahabe dediğimiz insanlar, Ebu Bekir ve Ömer'le birlik olanlar, Osman ve Ali'nin yanında bulunanlar ve onlar huşu içinde namaz kılarlarmış. Hatta mesela Birini takibe görevlendirilmiş sahabeden iki kişi onu takip ede ede gecelemişler de, gece bir yerde mola vermek ihtiyacı hissetmişler. Biri diğerine demiş ki, ben nöbet beklerim, sen uyu. O da kabul demiş ve uyumuş. Diğeri de namaza durmuş. Derken diğeri uyuyan uyandırılmış sanki, yani bir telaş, bir ses, bir gürültü, bir patırtı, bir şeyler hissetmiş. Bir uyansa baksa ki arkadaşı namaz kılıyor, bacağında ok saplanmış vaziyette ve o haliyle namazına devam ediyor. Hemen atılmış, oku çıkarmış ve namazını bitirdikten sonra sormuş arkadaşına, kardeşine. Demiş ki, hayrola nedir bu hal? Meğer o takip ettikleri adam bunları gözetliyormuş. Bunların silüet olarak orada bulunduklarını fark etmiş. Ok atmış, buna isabet etmiş ama o hala namaza devam ediyormuş. Demiş, neden bırakmadın, ne okuyordun namazında, hangi suredeydin? Demiş ki, Kehf suresi okuyordum. Yani Kehf suresine takılıp kalınca insan, ondaki o havayı teneffüs etmeye başlayınca, galiba namazdaki huşusunu bozamamak kadar kendini namaza vermiş olacaktır. Öyle mi ki bilmem, ama bakıyoruz sahabeye, namazda okuduğu ayetlerle öyle havaya giriyorlar ki, namazda okunan konuların, namazda okunan ayetlerin öyle havasına giriyorlar ki, galiba Allah'ın huzurunda olma bilinciyle namaz o olsa gerek, işte öyle bir namaz kılarsa, bu mutlaka büyük günahları dışında işlediği küçük günahlarına, diğer günahlarına kefaret olur. Bu durum ömrü boyunca böyle devam eder. Peki, biz öyle namaz kılmıyorsak, yani ben ne düşündüğümü, ne dediğimi, namazda ne okuduğumu bilmiyorum, ama ben ne demek bilmiyorum, elem tera okuduğumu biliyorum, lilafi de okuyorum, Hulfi okurum bazen, izacaya okurum bazen, ben bunları biliyorum. Yani şiir okumuyorum, şarkı türkü söylemiyorum. Elbette hangi sureyi okuduğumu biliyorum demek anlamına söylemedim. O surede Allah bize neler söylüyor, onları düşünecek cinsten okumamız gerekiyor. İşte öyle bir düşünce, öyle bir söz, öyle bir huşu Allah huzurunda olma bilinciyle namaz kılarsa kişi, işte o zaman büyük günahlar dışında diğerleri affedilecek, onlara kefaret olacaktır. Ebu Umame radıyallahu anh'tan, abdest diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş günahları, küçük günahları affettirir. Namazın sevabı ise fazladan kalır. Allahu Ekber. Yani sanki Allah zorla bizi affedecek imkanlar sunuyor bize. Etmeyin, eylemeyin, gelin biraz gayret edin, ben size sevaplar vereceğim, mükafatlar vereceğim dercesine, işte bir ölçü daha. Abdest geçmiş küçük günahları affettirir. Namazın sevabı ise fazladan kalır. İhtiyacınız var mı? Yani şahsen böyle bir şey sizi sevindirir mi? Buyurun hemen başlayalım. Daha güzelini, daha iyisini yapmaya. Yani öyle bir güzel abdest alalım ki, elimizi yıkayınca elimizle işlediğimiz küçük günahlar, ağzımız ve burnumuzu ıslattıkça işte onlarla ilgili işlediğimiz günahlar, yüzümüzü yıkayınca yüzümüz, gözümüzle işlediğimiz günahlar, hepsi bir bir su damlalarıyla dökülüp gitsin, sonra, yoksa, yani şimdiki bu yorumdan aklıma geldi, yoksa böyle bir abdeste kullanılan suyun tekrar yeniden abdeste kullanılmamasının nedeni bu mu ki dersiniz? Çünkü o günah kirlerinin temizleyicisi olarak kullanıldı, artık yeniden bir kere daha günahları temizlemeye kullanılmaz anlamına galiba. İşte abdest, böylece geçmiş küçük günahların affına sebep, namaz da fazladan sevap kaynağı. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Son dönemlerde ne oldu bilmem. Ayetlere bakışta, hadislere bakışta insanlar farklı farklı düşünce merkezlerinden mi kaynaklanıyor? Nereden kaynaklandığını pek bilmem ama değişik görüş, değişik bakış açıları geliştirdiler. Bir hadis söylüyorsunuz, sanki dinin tamamı oymuşçasına itirazlar yükseliyor. İyi ama bak bir de peygamber şöyle demiyor mu? İyi ama bak bir de ayet var böyle değil mi? Evet o da var, o da var elbette ama bu da var. Ne var ki yani hepsi birlikte değerlendirilse? Tekrar okuyayım hadisi. Kadın avrettir, dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Şöyle anlayacak mısınız bu hadisi? Ha, demek ki şeytan kendisini ve başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kolladığı bir tek varlık vardır, o da kadın. Böyle demiyor ki hadis. Yani şeytanın insanları baştan çıkarmak için bir tek imkanı, bir tek yolu bu değil ki. Bundan başka hiçbir yol, hiçbir yordam yok demedik ki. Mesela bakın Hicr suresine, Nahl suresine, İsra suresine, Kehf suresine şeytanın sapma ve saptırma yollarını göreceksiniz. Öyleyse bu onlardan bir tanesidir. Yani iyi ama sadece kadın mı öyle? Dışarıya çıkınca şeytan onu saptırıyor da erkeğe saptırmıyor mu? Bak dışarıda binlerce sapmış ve sapık ve saptırmaya hazır erkekler var demeye kimin ihtiyacı olsun? O değil anlatılmak istenen. Bu konunun öncesi ve sonrasıyla farklı ilgi kurmanız gerekmeyen bir hadis. Tekrar ediyoruz. Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Bana kalırsa bu hadisten şunu anlasak. Ben bir kadın olarak düşünsem, ben dışarıya çıkınca şeytan beni saptırmaya ve benimle başkalarını yoldan çıkarmaya fırsat kollarmış desem, zararım olur mu? Dinim bozulur mu? İmanım lekelenir mi? Ben dünyamı, ahiretimi mahveder miyim böyle olunca? Daha bir dikkat etmez miyim? Dışarı çıkmaz mıyım? Gerekmezse çıkmam tabii. Ama çıkmam gerektiğine inanıyorsam, İslam'ın izin verdiğine inanıyorsam, yolda böyle bir tehlike, dışarıda böyle bir tehlike varmış. Bunu bilmem bana kâr getirmez mi? Başka ne getirir zaten? Peki, dışarıya çıkan ya da çıkma durumunda olan bir kadın değilim de, ben dışarıda bir başka kadının yaşadığı, çıktığı, yürüdüğü, gittiği, geldiği ortamda bir insan, bir kadın ya da erkek olsam, kendimi öyle düşünsem, o zaman da dışarıdaki bir kadın sebebiyle şeytanın beni yoldan çıkarması, fırsat kollaması söz konusuysa, bunu aklımdan çıkarmayacak ve ona göre hareket edeceğim. Ben bu hadisten böyle bir uyarı anladım, sizi bilmiyorum. Yani dışarıya çıkan bir kadın olarak, kendim ve başkalarının şeytanın oyuncağı olmamız, olmamamız tembihini anlıyorum. Ama dışarıda bir kadın varsa onunla yoldan çıkmam konusunda şeytanın fırsat kollamasını unutmayacağım ve ben yoldan çıkmamak için şeytana fırsat vermemek için gayret edeceğim. Şüphesiz müminlerin iman açısından en mükemmel olanları, ahlak bakımından en iyi olanları ve ailesine karşı en iyi davrananlarıdır. Şüphesiz müminlerin iman açısından en mükemmel olanları, ahlak bakımından en iyi olanları ve ailesine karşı en iyi davrananlarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kimi hadislerinde böyle imanla ilgili, amelle ilgili en güzeli şudur, en faziletisi budur şeklinde tariflerini görüyoruz. Onların sadece o hadisle sınırlandırılması şeklinde anlaşılması bizi doğruya götüreceğini zannetmiyorum. Ama mesela bir hadiste bunun bir açısı, başka bir hadiste bunun bir başka açısı galiba gündeme getiriliyor desek. Mesela, Eftalül imani, en ta'leme ennallâhe ma'ake haysu mâ şeklinde öğrendiğim bir hadis hatırladım. İmanın en faziletlisi, en iyi mümin, imanı en faziletli kişi, kendisi hangi konumda neredeyse Allah'ın kendisiyle beraber olduğu bilincinde olandır diyor Peygamberimiz. Peki orada öyle dedi, burada da bir başka şeklini söyledi bu işin. Yani hem öyle olmalı müminler, hem de böyle olmalı anlayacağız. Demek ki müminlerin iman açısından en mükemmel olanları, imanları en iyi müminler, hem mümin olacaklar ama imanları mükemmel olacak, en güzel olacak, ahlak bakımından en iyi olanlarıdır onlar. Bir de bunun belki bir özel tarafı ailesine karşı en iyi davrananlardır. Aileye karşı en iyi davranmak. Güzel ahlakın peygamber ahlakı olduğunu biliyoruz. Güzel ahlakın Kur'an ahlakı olduğunu biliyoruz. Güzel ahlak, Allah ne dediyse, peygamber nasıl uyguladıysa öylece yaşamanın adıdır. Ahlak, huy, kılık veya şekil, biçim anlamına geliyorsa, kişinin yaşam biçimi ise Bu ya vahye dayalı olacak, yani Kur'an ve sünnete, ya da onun dışındakilere dayanacak. Kafaya, hevaya, akla, örfe, adete veya tanıdığa, bildiğe, bilmediğe, reis bilinene, takım komutanına, birilerine dayandırılacak. Kime dayanırsa dayansın, eğer Allah ve Resulüne dayanmıyorsa, o ahlaka güzel ahlak diyemeyeceğiz. Çünkü güzelin ne olup olmadığını Allah ve Resulünden başka tarif etmeye yetkili tanımıyoruz. İşte bu güzel ahlak sahibi olanlar bu konuya bir de ailelerinden başlarlarsa, o zaman imanları mükemmel olan müminler onlar olacaktır. Aileye karşı en iyi davrananlar. Kişinin ailesi sadece hanımı ve kocası mı? Yani oğlu ve kızı ailesinden sayılmayacak mı? Peki ya amca ve çocuklarıyla birlik şöyle bir kalabalık ailede olanlar, amcasına ve oğluna, amcasına ve kızına, amcasına ve yengesine, siz bana karışamazsınız, ben size iyi davranmak zorunda değilim, sen benim ailemden değilsin diyecek mi? Ya da babasının annesine, baba ve babasının babasına, yani ailedeki aile fertlerinin şöyle biraz daha uzantılı oluşuna dikkat etmeyecek mi o Müslüman iyi bir ahlak sahibi olmak için ailesine karşı iyi davranma konusunda? Elbette. Hatta bu anlamda Müslümanlar tümüyle bir aile gibi, bir vücut gibi hatta düşünülünce elbette onlara da iyi davranılacak ama galiba bunun ilk başı kişinin hanımına, dolayısıyla kadının kocasına iyi davranması olacak ki bunlar kişinin imanının mükemmelliği işaretidir. Mesela Ummu Seleme annemizden radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Herhangi bir kadın kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölürse cennete girer. Öyleyse güzel ahlak budur ya da aileye karşı iyi davranmak budur benim bildiğim. Kendisini cennete götürücü bir güzel hayat. Kocası kendisinden hoşnut mu, memnun mu, işte o cennete gider. Geçenlerde bir cenaze ortamındaydım. Allah bütün Müslümanların vefat edenlerine rahmet ve merhametini lütfetsin. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Cehennem çukurlarından bir çukur olmasın. Bir erkekti vefat eden. Cenazenin cenaze sahipleri tarafından görülmesinden yanayım. Böylece kalbin daha bir yatıştığını ya da yakınların daha bir mutmain olduğunu görüyoruz. Denildi ki hanımı, hala ve teyzesi, kızı ya da benzeri, yani kendisine nikah düşmeyen yakınları şeklindeki kadınlar da gelip görebilir, hatta öpebilirler. Çünkü cenaze yıkandıktan sonra öpülebileceğine dair rivayetler görüyoruz. Bu ara şöyle bizler kenar durduk ve yakınlarından biri olarak kız kardeşi ve de kızı hanımı gelip onlar o cenazeyi öptükten sonra dediler ki biz senden razıydık, Allah da senden razı olsun, Allah yolunu açık kılsın, yolunun sonu cennet olsun. Hoş bir teslimiyet. Güzel bir dua idi. Allah bütün Müslümanlara bu kadar güzel ama çok daha güzellerini lütfetsin. Demek ki bir erkek karısına iyi davranacak, imanı mükemmel olacak böylece ama bir kadın da kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölecek, ona da Allah cennet verecek. Yani Ayşe annemizden rivayet edilen bu hadisi tekrar okuyorum. Şüphesiz müminlerin iman açısından en mükemmel olanları, ahlak bakımından en iyi olanları ve ailesine karşı en iyi davrananlarıdır. Ümmü Seleme annemizden rivayet edilene gelince, onu da tekrar okuyalım. Herhangi bir kadın, kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölürse, cennete girer. Bu hadislerden sonra, peki yani kadın hep kocasını memnun edecek, hoşnut edecek de, erkek karısına hep zulmedecek, hakaret edecek, haksız mı edecek diye sormanın anlamı var mı bilmem. Yani şöyle dedim de mi öyle soruyorsunuz diyeyim ben de. Karısına hep zulmeden, hiç değil birkaç kemiğini kıran, 3-5 dişini yok eden, gözünün birini patlatan erkekler ancak cennete gidecek dedik de mi itiraz ediyorsunuz diyelim. Yani bu anda söz konusu edilen hadiste denilenler bu bölüm. Okumaya devam ederiz. Özellikle karşıma gelen şu hadisi okuyayım size, bunu da okumayayım demeye zaten yetkim yok. Gücüm yettiğince toplamış bulunduğum bu hadisleri sizlere duyurmaya çalışıyorum. Yani sizlere duyururken kendime söylemeye, kendim anlamaya, kendim o dünyaya girmeye çalışıyorum. Değilse ayet ve hadislerin öğrenilmesi birilerine anlatılarak yapıldığından dolayıdır bu gayretimiz. Yani şöyle olursa Allah'a sığınırım. Bana bak, ey beni dinleyen, bak iyi bir Müslüman olman gerekiyor, sana ben bir hadis söyleyeyim. Öyle değil. Bana bak, beni dinleyen, lütfen dinler misin? Çünkü ben kafamda canlı, kalbimde yerleşmiş bir vaziyette iyi bir Müslüman olmak için bu hadislerle beraber olmam gerekiyor. Bunu da birilerine aktarırsam, birileriyle gündemde tutarsam benim için daha ciddi bir fırsat oluyor bu. Lütfen kabul buyurursan, beni dinlersen diye ben senden bunu niyaz ediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber bir gazaya iştirak eden Ümmü Hallad'ın oğlu şehit düşmüştü. Ümmü Hallad adında bir kadın var. Peygamberle beraber bir savaşa çıkar ve orada şehit düşer. Oğlunu sormaya gelen kadına, yani o kazaya iştirak eden peygamberle birlik sahabe dönünce Medine'ye, kendi oğlunu aramaya başlar, onu sorar. Bulamayınca aramasını sürdürürken derler ki, peçeli olduğun halde yüzünü de kapatmışsın, yani bütün vücudun kapalı, sen üstelik saçını başını yolmamışsın, darmadağın olmamışsın, ağlayıp figan etmemişsin, yüzlerini toprağa sürmemişsin. Yani aynen kapalı, iffetli, namuslu ve de eski halini darmadağın etmek şekline getirmeden böylece niçin oğlunu sormaya geldin diyorlar. Ümmü Hallad şu cevabı veriyor. Oğlumu kaybettim ama iffetimi kaybetmedim. Oğlumu kaybettim ama iffetimi kaybetmedim. Çünkü o dönemde adetti. Bir kadın özellikle, ama bir insanın bir yakını, hele ki oğlu, kızı, karısı, kocası, anası, babası vefat ederse, saçlar başlar yolunur, feryad-ı figan edilir, günlerce bağırılır, niyaha denilen güzellikleri, iyilikleri sahip dökülen feryat figanlarla özel matemler, törenler düzenlenirdi. Yani bu kadından da bu bekleniyordu. Bilmiyorlardı bu işin yasaklığını, anladığını bu kadının. Demek ki Ümmü Hallad onların, o soranların beklentisine göre, madem oğlunu kaybetmiş, yüzünü de açacak, saçını başını açacaktı, bağrını açacaktı, üzerindeki elbiselerini yırtacaktı, hatta vücudunu parçalamaya çalışacak, sağına soluna yeni tabirle diyelim jilet atacaktı, bir yerleri kan revan içinde olacaktı, böylece oğlunun ölümüne yas tutacaktı. Yas törenleri düzenlenmiş olacaktı. Oysa o, yani Müslüman bir kadının Allah'a teslimiyet sembolü olarak, yine o eski haliyle saçını başını dağıtmadan gelmiş oğlunu soruyor. Gerçekten mi? Şehit oldu mu? Ne zaman, nasıl oldu gibi. Birisi diyor ki, üstelik peçeli olduğun halde bu halinle, yani bu sakin görünen halinle oğlunu sormaya geldin öyle mi deyince, Ümmü Hallad şu cevabı veriyor. Oğlumu kaybettim ama iffetimi kaybetmedim. Kimi dergilerde, gazetelerde karikatürler görürsünüz. Altına sadece yorumsuz yazarlar. Gerek yok ki yorumlamaya dercesine. Ben öyle değil, anladığımı söyledim. Ama dahası gerekiyorsa onu da siz düşünün. Oğlumu kaybettim ama iffetimi kaybetmedim. Öyle olunca insanlar dükkanını kaybetsin ama imanını kaybetmesin. Meslek ve meşrebini kaybetsin ama imanını kaybetmesin dememiz gerekmez mi? Başka türlü düşünebilirsiniz. Yani dünyada onsuz olmaz sadece imanımız değil mi? Elimiz ayağımızı, gözümüz kulağımızı, oğlumuz kızımızı, malımız mülkümüzü, evimiz barkımızı, nemiz var nemiz yoksa arkadaşımız dostumuzdan madde planında her şeyimize kadar kaybedebiliriz. Gerçi bu noktada hemen Allah'a tekrar iltica edip yalvaralım. Ya Rabbi, dayanamayacağımız şeyle imtihan etme. Gücümüzün ötesinde sorular gönderme. Bizim onlara bağımlılığımızı biliyorsun. Bizi zorda bırakma, darda bırakma ya Rabbi. Ya da bizi imtihan ettiğin konuda güç ver, kuvvet ver, bize yardımını esirgeme diye dua edelim. Ama her şeyimizi kaybedebiliriz. Yeter ki cennet imkanımızı kaybetmeyelim. Yeter ki cenneti kaybetmeyelim. İşte Ümmü Hallat da öyle demiş. Oğlumu kaybettim ama iffetimi kaybetmedim. Hazreti Ayşe annemizden bir rivayet var. Biraz da bu konuyla ilgili olunca aklımıza geldi. Esma binti Ebi Bekir, yani Ayşe annemizin kız kardeşi, üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah'ın yanına girmişti. Aleyhissalatü vesselam yüzünü çevirdi ve ey Esma, kadın ergenlik çağına gelince onda görülebilecek yerler ancak şunlar şunlardır diyerek el ve yüzüne işaret etmiştir. Ne dediniz? Esma kimdir anladınız mı? Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi, Ebu Bekir Efendimizin kızı, yani peygamberimizin nesi olur? Türkçe'de ona baldız diyoruz, kişinin, hanımının kız kardeşine. Siz baldızıyla beraber ortamda nice erkekler görmüşsünüzdür. Yani iki bacanak beraberken, ya aynı evde sohbet ederken, çay içerken veya birlikte arabalarına binmiş bir yerlerde şöyle saç böreğiyle filan piknik yaparken ya da bir başka ortamda şöyle hoş sohbet otururken kişinin baldızıyla ya da ötekinin beriki baldızıyla beraber olduğu yerleri, zeminleri, zamanları bilirsiniz. Onlardaki ölçünün peygamberden alınıp alınmadığını bir daha kontrol edin. Bakın peygamberimizin baldızıyla durumuna. Esma binti Ebi Bekir yani peygamberimizin baldızı, üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah'ın yanına girmişti. Demek ki vücut hatlarını belli edecek ya da vücuttan karşıdakini bakanı haberdar edecek nitelikte ince bir elbise. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirdi ondan ve dedi ki, ey Esma, kadın ergenlik çağına gelince onda görülebilecek yerler ancak şunlar şunlardır diyerek el ve yüzüne işaret etmiştir. Çocuklarımızın teyzeleriyle biz, sizin teyzelerinizle babanız ya da sizin kız kardeşlerinizle kocanız ya da hanımlarınızın kız kardeşleriyle siz bir aradayken böyle yapmanız gerekiyor. Peki ya bu kadar kendisine nikah haram olan kadınla böyleyse kişi ya diğerleriyle daha dikkat etmeli değil mi? Yani bir erkek bir kadınla nikahlıysa o kadının kız kardeşiyle aynı anda nikahlanması Allah tarafından yasaklanmıştır. Yani kendisine nikah haram olan kadınlardan biridir. Dolayısıyla kişi baldızıyla böyle edecekse baldızı olmayan kadınlarla nasıl etsin? Peki ama ben dükkandayken öyle olan kadınlar geliyor mu diyorsunuz? Ya da ben öyle olan kadınlarla aynı yerde çalışıyorum mu diyorsunuz? Ya da benim baldızlarım ya da bacanaklarım, kardeşlerim, halalarım, teyzelerim, amca, dayı, hala, teyze, çocuklarım, kızlarım hiç öyle değil. Zaten onlar bu peygamberin baldızınınki gibi bile değil, üzerinde ince bir elbise de yok hatta bazen diyorsanız, onlar benim konumun dışında. Yani ben bildiğim bölümü söylüyorum, bilmediğim bölüme de bilmem diyebilmeyi Allah elimden almasın. Bana babam Eymen el-Habeşi haber veriyor. Ben diyor bir keresinde Ayşe'nin yanına girdim. O sırada Ayşe'nin üzerinde kalın Yemen bezinden yapılmış 5 dirhem kıymetinde bir elbise bulunuyordu. Hazreti Ayşe, ey Eymen, gözünü cariyeme doğru kaldır da bak. O benim üzerimdeki elbiseyi şimdi ev içinde giymekten arlanır. Halbuki Resulullah zamanında benim bu çeşit bir elbisem vardı. Medine'de zifaf için süslenen her kadın onu emanet, ödünç, ariyet almak üzere muhakkak bana haber gönderirdi demiştir. Abdullah bin Eymen, babası Eymen el-Habeşi'den bize haber veriyor. Tekrar okuyorum. Diyor ki babası Eymen el-Habeşi, Abdullah'ın babası, ben bir keresinde Ayşe'nin yanına girmiştim. Annemiz Hazreti Ayşe'nin yanına. O sırada Hazreti Ayşe'nin üzerinde kalanın Yemen bezinden yapılmış 5 dirhem kıymetinde bir elbise bulunuyordu. Hazreti Ayşe, ey Eymen, gözünü cariyeme doğru kaldır da bak. O, benim üzerimdeki elbiseyi, bir vakitler benim giydiğim bir elbiseyi şimdi sadece ev içinde giymekten ağırlanır, utanır. Kendisine yakıştıramıyor. Halbuki Resulullah zamanında benim aynen bu çeşit bir elbisem vardı. Medine'de gelin olan zifaf için süslenen kadınlar onu benden ödünç alırlar. Onun için haber gönderirler de ben onlara gönderirdim diyor. Nereden nereye? Kimden kime? Peygamberin hanımının, annemizin bir elbisesi var. Şöyle düzgün biraz, belki güzel. Kadınlar onu emanet alıp, ödünç alıp giyiyorlar, tamam. Aa, bulduk öyleyse, demek ki gelinlik ödünç alıp da onu giyip tekrar, öyle olduğunu bilmiyorum. Yani gelinlik değil, bir yerlerde böyle envai türlü çeşit gelinlik sergilemesi anlamına Hazreti Ayşe annemizin bu hadisini alet etmek gerektiğine inanmıyorum. Ama Hazreti Ayşe annemiz böyle söylüyor. Elbise konusunda bir başka rivayet var. Onu da okuyalım da belki birbirini tamamlar. Hazreti Ömer Efendimiz'den. Aleyhissalatü vesselamla birlik bir hatırasını naklediyor Hazreti Ömer. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelen Mus'ab bin Umeyr'e baktı. Üzerinde beline bağlamış olduğu bir koç derisi vardı. Hazreti Peygamber yanındakilere, Allah'ın kalbini imanla nurlandırdığı şu adama bakınız. Ben onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besleyen ana ve babasının yanında görmüştüm. Yine ben onu üzerinde 200 dirheme satın alınan ve kendisinin satın aldığı güzel bir elbiseyle görmüştüm. İşte Allah ve Resulünün sevgisi onu bu gördüğünüz şeye muhtaç etti. Tekrar okuyayım isterseniz. Ama ben istiyorum okumak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanına Mus'ab bin Umeyr gelince ona bakıyor. Mus'ab bin Umeyr. Üzerinde, Mus'ab'ın üzerinde beline bağlamış olduğu bir koç derisi var. Yani tabaklanmış filan değil. Şöyle yani süslenmiş, püslenmiş bir deriden kürk filan zannetmeyin. İşte bir koç kesilmiş belki bir zaman, onun derisi şöyle kurutulmuş, temizlenmiş ve belden diz kapağına kadar kapatıversin için sarılmış beline. Hazreti Peygamber yanındakilere, Allah'ın kalbini imanla nurlandırdığı şu adama bakınız buyuruyor. İlave ediyor, diyor ki ben onu, yani bu adamı en iyi yiyecekler, en iyi içeceklerle onun anası ve babasında beslendiği dönemi de biliyorum. Yani nice giyecekler, nice yiyeceklerle anası babası onu besliyordu. Onların yanındaydı. Kılığı kıyafeti de öyle. Yani yine ben onu üzerinde 200 dirheme satın alınan ve kendisinin satın aldığı, alabileceği güzel bir elbiseyle görmüştüm diyor. Ama Allah ve Resulünün sevgisi onu bu gördüğünüz şeye muhtaç etti. Yani şimdiki kıyafetine bakın. Bir önceki hadise dönüyorum zorunlu olarak. Çünkü bizim dünyamızda kullanılan bir birim değildi. Bu hadisi okumadan anlamsızdı söylediğim. Ne demişti bakın Hazreti Ayşe annemiz? Benim daha önce 5 dirheme satın alınan 5 dirhem kıymetinde bir elbisem vardı diyor. Yani Hazreti Ayşe annemizin üzerinde kalın bir Yemen bezinden yapılmış 5 dirhem kıymetinde bir elbise varmış. Demek ki Hazreti Ayşe 5 dirhemlik bir elbise giyiyor. Ama o dönemde imkanı olanlar, hava atanlar ya da güzel giyinenler ya da bu işe özen gösterenlerin üzerinde 200 dirheme satın alınan bir elbise olabiliyor. Demek ki birisinin üzerindeki güzel bir elbiseyle kıyaslarsak 40'ta bir ölçüsünde bir elbiseyle Hazreti Ayşe annemiz hayatını sürdürebiliyor. Yani %5, evet 200'de 5 öyle olacak. Yani bu kadar. Öyleyse biz insanlar eğer izzet ve şerefi elbisede ya da elbisenin pahalılığında veya renginde arıyorsak, peygamber ve onunla birlik olanlardan ayrı bir ölçü elde etmiş, öylece kendimizi oyalamış anlamına gelecektir. Ebu Zer-i Gıfari'den der ki aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hak şöyle söyler: Ey Ademoğlu, şüphesiz ben seni affederim eğer sen bana yakarırsan, benden af ümit edersen, sen öyle yaptığın sürece sende olan şeylere rağmen seni bağışlarım. Ademoğlu, sen gerçekten bana hiçbir şeye ortak koşmadıktan sonra beni yer dolusuna yakın günahlarla karşılasan da ben seni onun dolusuna yakın bağışla karşılarım. Ey Ademoğlu, şüphesiz sen günahın gökteki buluta ulaşacak kadar olsa da işte o kadar günah işlesen de sonra benden bağışlanmanı dilesen ben aldırmayarak seni bağışlarım. Az önce okuduğumuz ya da bugüne kadar işlediğimiz günahları bize anlatan ayet ve hadislerden sonra böyle bir hadisin bence anlamı şu: geçmişteki bütün günahlarımız konusunda Allah'ın affına ümit edelim, affını ümit edelim, onu bekleyelim ama bundan sonrasında Allah nasıl olsa affedecek, biz günaha girebildiğimiz kadar girelim demeyelim tabii. Çünkü Allah, ben ondan af istedikçe, ona yalvarıp yakardıkça, ben ondan af ümit ettikçe beni affedecektir. Çünkü Allah, yeryüzünü dolduracak kadar günahım olsa da bir o kadar mağfiretle beni affedecektir. Çünkü Allah, göğe çıkacak kadar günahım olsa da ama ben ciddi pişman olur af dilersem beni affedecektir. Bunun için titiz davranmamız gereken konulardan biri, Muaz radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: lüks yaşamaktan sakının. Çünkü Allah'ın gerçek kulları lüks yaşamazlar. Yani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Zaman zaman bu hadis karşıma çıkınca böyle bir bocalamam olur. Çünkü madde planında metre gibi, kilo gibi, litre gibi veya benzeri bir ölçü yok ki işte şuraya kadar olursa lüks, bundan sonrası değil veya tersi desem. Peki ne yapacağız? Peygamberimiz böyle bir şey söylemiş. Hazreti Muaz bize nakletmiş. Ahmet bin Hanbel'den müsnedine yerleştirmiş. 5. cilt 243-244'te görebilirsiniz. Söyleyin buna göre acaba nasıl anlasak? Nedir lüks olan? Yani bir evde bir tane televizyon lüks olur mu? Bir evde bir ana, bir baba, bir oğul, bir kız, 4 tane araba lüks mü dersiniz? Kenarda bir tanesi beklemiyor ki. Ya da yani 2000 yılında 2000 model, 2001'de 2001 model, 1980'de 1980 model arabaya biniyorum. Lüks mü diyorsunuz? Bir sonraki modeli bulmadım ki henüz daha. Şimdi sofraya bir tatlı, bir ekşi, bir sıcak, bir soğuk, bir turşu, bir salata, bir yoğurt, işte birer tane koymuşum. Yani buna mı lüks diyorsunuz demeli mi insanlar? Biraz yaz için, az kış için, çok şiddet kışlar için, çok sıcak yazlar için, yağmurlu dönemlerde, biraz bulutlu havalarda, arkadaşlarımla beraber, dostlarımla ayrı, düğün için, nişan için, nişandan sonrası için, evlilik için, evlendikten sonrası için, bir 25 çeşit elbisem, eteğim var, çok mu, lüks mü demeye herkesin hakkı vardır elbette. Bilmem, bir şey diyemem bunlara. Ama bir ölçü olmalı elbette. Ben peygamber ölçüsü diyeceğim, nasıl anlaşılacağını bilmiyorum. Yani ben kendi kafamda canlandırdığımı kelimelere döküp size nakledebileceğime cesaretim yok. Öyle olunca peygamber hayatı lüks değildir. Buna inanıyorum ama o gibi olmak ne anlama gelir onu bilmiyorum şimdi. Öyle diyelim. Peki ama bir ölçü olmalı değil mi? Şöyle bir ölçü var kafamda. İnsanlar yaşantılarının tespitinde, yani seviye tespitinde, çıta tespitinde, kendilerinden bir alt kademede olana göre ayarlasınlar kendilerini. Hep bir üste değil. 10 tane üst seviye varmış, 50 tane üstte birileri varmış, çıtası çok yüksek olanlar varmış. Onlara değil. Bir aşağıda, gücümüz yeterse 2 aşağı, 3 aşağıda olanlara göre ölçelim kendimizi. İşte o zaman lüks nedir, israf nedir daha bir net anlaşılacaktır zannederim. Senin kahvaltına göre, bir aşağı kademede olana göre ölç kendini, onu örnek almaya çalış ya da ona uymaya, ona yükselmeye çalış. Aslında bana göre o daha yüksekse, yani seninki lüks ve israf ise ona yükselmeye çalış. Bir alt kademe. Peki öyle olursa sıfırı tüketirim demeyin. Çünkü yani şimdi senden alt kademede olanlar sıfırı tüketmiş mi kabul ediyorsun? Olsun, sıfırsız da yaşanıyorsa orada da sıfırsız olsun bakalım. Lüks yaşamaktan sakının. Çünkü Allah'ın gerçek kulları lüks yaşamazlar. Belki bu biraz da beni cennete götürmeyecek, bana cennet kazandırmayacak, beni cehennemden alıkoymayacak, her şeyin benimle beraber olması anlamına gelir. Yani ben bir şeyin olması için adım atıyorsam, peşinde koşuyorsam ama o şey olunca ben daha iyi Müslüman olmuyorsam o benim için lükstür işte. Arapça şekliyle mala yani diyebiliriz buna. Yani beni ilgilendirmeyen, ben onunla beraber olunca iyi bir Müslüman kılmayan şeyler lükstür. Mesela Hazreti Musa'nın asası hangi ağaçtandı acaba? Çok lüks bir bilgi değil mi? Ne yapacaksınız onu? Peki hadi hangi ağaçtan cinsini bıraktık? Peki kaç metre olduğunu öğrenmeyelim mi? Onu hepten bırak zaten. Hadi onu da bıraktık onu da. Ama tura giderken ayakkabılarını çıkar diyen Allah'ın ayetinden sonra acaba ayakkabılarının markası neydi? Numarası kaçtı diye ondan merak etmeyeceğiz. Valla lüks gibi geliyor yani onu öğrenince iyi bir Müslüman olmayacaksanız bırakın. Peki falanın aldığı filanın sattığı şeylerin markalarını öğrenmeniz de lüks mü? Ya da nice bildiğiniz şeyler size cennet kazandırmıyorsa lüks değil mi? Kişi öğrendiği şeyle cennet kazanacakken eğer cennet kazandırmıyor, yani peygamberin sözlerine yakın demeye çalışayım. Kişi öğrendiği şeyle Allah'ı razı edebilecekken bunda kullanmıyorsa cennetin kokusunu bile duyamaz diyor peygamberimiz. İşte böyle lükslerimiz olmasın. Spor olsun diye yapılanlar, yeşillik olsun diye yapılanlar, salata olsun diye yapılanlar veya işte müzik adına lükslerimiz, eylem adına, eğlence adına, dinlence adına, spor adına lükslerimiz. Yani bir spor arabam var, bir günlük arabam, bir eşya için arabam var, bir düzgün bisikletim, bir spor bisikletim, bir vitesli bisikletim var, bir her zaman kullanacağım kalemim, bazen kullanacağım, bir dostlar arasında kullanacağım, bir mektupta kullanacağım kalemim var gibi insanlar nice lüksler meraklısıysa ben lükse böyle bir ölçüden yanayım. Yani lüks kişiye cennet kazandırmayan her şey. Allah bizi o lükslerden kurtarsın. Ebu Hureyre Efendimiz'den, ey Ademoğlu, bana itaat etmek için seni meşgul eden şeyleri bırak ki diyor Peygamberimiz aracılığıyla Allah. Gönlünü zenginlikle doldurayım, ihtiyaçlarını da gidereyim. Böyle yapmazsan elini meşgalelerle doldururum, ihtiyacını da gidermem. Tekrar okuyorum. Allah diyor ki, ey Ademoğlu, Havva kızları kenarda mı? Yok, onlar da dahil tabii. Bana ibadet etmek için seni meşgul eden şeyleri bırak ki gönlünü zenginlikle doldurayım, ihtiyaçlarını da gidereyim. Böyle yapmazsan elini meşgalelerle doldururum, ihtiyacını da gidermem. Çok güzel bir formül değil mi? Bakın insanlara, aslında Allah'a kul olacaklar, Allah'a kul köle olacaklar, Kur'an'la beraber olacaklar. Yok, aslında gerçekten yemin billah edebilirler, bütün kalbi samimiyetlerine de şüphe etmeden dinleyin. Ciddi söylüyorlardır, yani Allah'a ibadet ve itaat aşkıyla yanıp tutuşuyorlar ama yani meşgaleleri var, bitmeyen, tükenmeyen meşgaleleri. Dükkanları, tezgahları var, işleri, güçleri var. Yani dertleri, sıkıntıları var, hastaları, hastalıkları var. Dünya ve dünyalıkları var. Var bir şeyler insanların. Değilse onlar bir olmasaydı, bak ki ne ibadet ve itaat edecekti bu insanlar. Evet, öyle olduğuna inanın. Ama Peygamberimiz aracılığıyla Allah diyor ki, ey Ademoğlu, bana ibadet etmen konusunda seni meşgul eden o şeyler var ya, bırak onları salıver. Gönlünü zenginlikle doldurayım ve ihtiyaçlarını gidereyim. Yani aslında o seni meşgul eden şeyler ihtiyaçlarını gidermek konusuydu değil mi? Ekmek de ekmek parasıydı, öyle kabul ediyordun, öyle zannediyordun. Çaresizdin, dünya ve dünya içinde başka bir imkanı yoktu. Dostun da arkadaşın da işte ona gitmek zorundaydın, onu barıştırmak zorundaydın, diğerini iyileştirmek zorundaydın, birini anlatmak zorundaydın. Ama hep meşgul oluyordun. Bakara'ya gidecekken arkadaşına, Ali İmran'la buluşacakken dostuna gidiyordun ya da dükkanın tezgahınla zamanını öldürüyordun. Öyleyse hadi ihtiyaçlarının giderilmesi ve gönlünün zenginlikle dolmasını istiyorsan o seni meşgul eden şeyleri bırakıver. Ama öyle yapmazsan elini meşgalelerle doldururum diyor Allah, ihtiyacını da gidermem. Ya, o zaman zaten sıfırı tüketiyoruz, her şeyimiz bitiyor. Ebu Hureyre'den İmam Müslim naklediyor. Cehennemliklerden iki grup vardır ki ben onları görmedim. Onlardan biri yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup da onunla insanlara vuran kimseler. Diğeri de giyinmiş oldukları halde çıplak, salınarak, kibirle dolaşan ve başlarını deve hörgücü gibi yapıp çalım satanlardır. Onlar cennetin kokusunu şu kadar uzak mesafeden aslında duyulduğu halde alamayacaklardır. Ya Rabbi sen koru, biz onlardan etme. İki grup cehennemlikten söz ediyor Peygamberimiz. Peygamberimiz döneminde yok onlar. Ama sonradan olabilecekler ya da bize özel bir uyarı, böyle olmayın, cehenneme gidersiniz diyor Peygamberimiz. Kimmiş onlar? Biri yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup onunla insanlara vuran kimseler. Diğeri kimmiş? Giyinmiş olduğu halde çıplak, üzerinde bez parçaları var ama apaçık ortada. Salınarak kibirle dolaşıyorlar. Başlarını deve örgücü gibi yapıyorlar. Çalım satıyorlar, hava atıyorlar. Onlar cennetin kokusunu aslında şu kadar mesafeden duyulduğu halde alamayacaklardır. Son bir hadis okuyalım inşallah. Selman radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Hazreti Peygamber misafir için aşırı külfete girmekten men etti. Misafir için aşırı külfete girmekten men etti Peygamberimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.